Ayrım 23.
Vali ve kadıların sayesinde kendilerini meşru ve haklı gösterecek belgeleri kolaylıkla elde ediyor, böylece devlet yönetimine de ağırlıklarını koyma olanağı buluyorlardı. Bu uygulamalar ayanların taban üzerinde tam anlamıyla egemenliklerini sağlamalarına yardımcı oluyordu. Kısacası devlet ve halk aralarına girmiş olan ayan tabakasına adeta mahkum bulunuyordu. Ayanların kazandığı güç ayanlık kurumunu daha da cazip kılıyordu. Bunun sonucunda ayanlık elde etmek için birbiriyle mücadele eden kişi ve grupların sayısı durmadan artıyor, mücadele giderek keskinleşiyordu. Üstelik bu mücadele eşraf ve mütegallibe ile sınırlı kalmıyor, onlara ehli örf ve ehli şer de kimi zaman katılıyordu. Dahası bu mücadelede yüksek bürokratlar da yer alıyor, devlet yönetimi büyük yaralar alıyordu. Ayanlık mücadelesi sırasında taraflar hiçbir otoriteyi ve denetimi umursamıyor, yasaları ve devleti adeta yok sayıyorlardı. Her türlü entrikaya, hileye ve desiseye başvuran taraflar, korumaları altında bulundurdukları eşkıya çetelerini birbirlerinin üzerine salıyor, yoksul ve korumasız halka büyük zararlar veriyor, evleri, samanlıkları, ekinleri yakıyor, yıkıyor, olur olmaz nedenlerle kan dökmekten, can almaktan kaçınmıyorlardı. Zaten zorbalığı bir yaşam biçimi olarak kabullenmiş olan çoğunluğu mütegallibe durumundaki ayan adayları, silahlı adamlarını suç işlemeleri konusunda kışkırtırken, devlet ricaliyle olan ilişkilerini de bu yönde bir teşvik unsuru olarak kullanıyorlardı. Bunlar her bakımdan mafyoz karakterli insanlardı. Kullandıkları yöntemler, dünya görüşleri ve ulaşmak istedikleri hedeflerde hep mafyoz ölçülere uyuyordu. İtalya ve Sicilya'da benzerleri mafioso, mafia, uomo di rispetto gibi sözcüklerle adlandırılan bu kişilere Anadolu'da mütegallibe, ayan, mütesellim, voyvoda vesaire deniyordu. Oysa yaptıkları işler, yöneldikleri hedefler, sosyal pozisyonları ve uyguladıkları yöntemler birbirinden pek de farklılık göstermiyordu. Ayanlık çıkışı itibariyle resmi bir devlet örgütü değildi. Ayanlık yerel koşulların güncel zorlaması sonucu zaman süreci içinde oluşmuştu. Buna bağlı olarak kurallarını ve icraat yöntemlerini de kendileri belirlemiş bulunuyordu. Ne ki imparatorluğun içinde bulunduğu durum merkezi otoriteyi ayanlığı dikkate almak zorunda bırakıyor ve payitaht bu yapılanma ile daha yakın ve sıkı ilişkiler kuruyordu. Nitekim bu bağlamdaki gelişmeler sonucunda devlet 1726 yılında bir karar çıkararak ayandan olan hanedan sahiplerine sancak beyliği verilmesini kural haline getiriyordu. İsfahan seferi gibi uzun bir seferde asker için lüzumlu olan giyecek, yakacak ve yiyecek gibi maddeleri temin etmeye kuvvetleri olmadığı belli olan sancak beylerinin yerine Anadolu'da sakin ve yerleşmiş olan hanedan sahiplerinden kudret ve serveti belli ve padişaha hizmete ligayakatı ile tanınanlar arasında sancak beyliği şerefini kazanmaya talip ve mal ve canını padişah uğrunda feda etmeyi isteyen ayanı ayandan birkaçının sancak beyliği rütbesine yükselmesini, bölgesindeki büyüklüğü ve itibarlarının genişletilmesinin zamanın icablarından olduğu bildirilmiştir. Yücel Özkaya, Ayanlık, sayfa 120. Bu karar yerel güç odaklarını daha da ön plana çıkarıyor ve etkin bir konuma getiriyordu. Zira uygulamayla başlayan yeni yönetim anlayışı ayanları yerelde tam anlamıyla derebeyi konumuna getiriyordu. Nitekim 18. yüzyılın ortalarında ayanlar savaşlara organize ettikleri, giydirip besledikleri silahlı güçlerle katılıyorlardı. Böylece içeride asayişi sağlama görevinden sonra savaşlarda da rol üstlenerek adeta devletleşmeye başlıyorlardı. Ayanların, mütesellimlerin başlıca görevleri şunlardı. Uhdelerinde bulunan mukataaların asayiş ve inzibatını temin etmek, sefer ve eşkıya takibine memur olduğunda gitmek, halktan kendilerine ait olan rüsum ve teklifleri toplamak, hükümetin emrettiği zahire asker, hayvan vesaireyi tedarik edip göndermekti. 18. ve 19. yüzyıllarda Saruhan'da eşkıyalık ve halk hareketleri adı geçen eser sayfa 14. Merkezi otorite idari, ekonomik, mali ve askeri alanda ayanlarla sıkı bir işbirliğine giriyordu. Bir başka ifadeyle ayanlar bu alanlarda merkezi otoriteye adeta ortak oluyor ve devlet gibi hareket etmek ayrıcalığını elde ediyorlardı. Ne ki ayanlar her üç alanda da adeta ikiyüzlü davranıyordu. Görünürde devletin ve merkezi otoritenin çıkarları doğrultusunda hareket ediyormuş gibi davranan ayanlar, gerçekte kendi çıkarlarını her şeyin üzerinde tutuyordu. Böylece merkezi otorite bir bakıma kendi kendisini aldatıyor, tanınan ayrıcalıklarla yerel güç odağı haline gelen ayanların hem nüfuzu arttırılıyor hem de güçlerine daha fazla güç katılıyordu. Ayanların bu ikiyüzlü davranışı idari alanda hemen fark ediliyordu. 18. yüzyıl boyunca Osmanlı Devleti sürekli savaşlara tutuşuyordu. Dolayısıyla ordu ve diğer güvenlik güçleri topluca cephelere sevk ediliyordu. Bu durum özellikle Anadolu'da meydanın çeşitli adlar altında faaliyet gösteren haydut ve eşkıya çetelerine kalmasına yol açıyordu. Merkezi otoritenin elinde yeterli güç bulunmadığı için de bunlarla gerektiği biçimde etkin olarak mücadele edilemiyordu. Böylece bir kez daha fırsat ayanların eline geçiyor ve merkezi otorite yerele gönderdiği fermanlarıyla çetelerle mücadelede ayanları yetkili kılıyordu. Bununla birlikte ayanlar bilinen iki yüzlülüklerini bu konuda da sergilemekten geri kalmıyorlardı. Nitekim başta Leventler olmak üzere haydut ve eşkıyalarla mücadele ediyormuş gibi görünüyor, fakat el altından çoğunlukla onlara arka çıkıyor, korumaları altına alarak düşmanlarına karşı adeta bir tetikçi gibi kullanıyorlardı. Ayanlar genellikle halkın çıkarları aleyhine faaliyette bulundukları için onları korkutmak ve sindirmek gereksinimi duyuyorlardı. Dağda besledikleri haydut ve eşkıyaları el altından destekleyerek bu işlerde kullanmak çok daha akıllıca bir iş oluyordu. Örneğin Şorba kazasında Tiryaki Mustafa bunlara bir örnektir. Şorba kazasına bağlı Bağlıca, Ortak, Hacılar ve daha beş köy halkının dilekçelerine göre kaza sakinlerinden, zorba ve derebeylerinden olup ayanlık peşinde koşan Tiryaki Mustafa ve yardakçıları Hacı Hüseyin, Eğri Hasan, Topçu Süleyman, Katırcı Ömer ve Osman adlı eşkıyalarla anlaşıp 500 kişiyle Bağlıca köyünden Hacı Mehmet'in 750 koyun, keçi, 6 katır ve kısrak, evindeki 10 keselik parasını ve eşyasını yağma etmişlerdir. Yücel Özkaya, Ayanlık, sayfa 142-143. Özellikle savaşların yoğunlaştığı dönemlerde eşkıya Anadolu'nun çeşitli yerlerinde halka baskı uyguluyor, yem, yiyecek istiyor, insanları haraca bağlıyor, çeşitli bahanelerle zulüm yapıyor, terör estiriyordu. Mütesellim, Voyvoda ve ayanların mahiyetleri de paşa kapılarından daha berbattı. 18. asır ayanlarının teşekkül devriydi. Ayanlar yeni bir kapı düzmeye mecburdular. Bunlar çevrelerinin belalı, gözü kanlı adamlarını mahiyetlerini alarak bulundukları yerlerde otorite yaratmak ve rakiplerini bunlarla tehdit etmek zorundaydılar. Halktan toplanan bu adamlara Levent deniliyordu. Bilhassa bunlar Türkmen yörük ve vergi kaçağı reayadan toplanıyordu. Bunların zabitlerine baş ağa, ikinci ağa ve bölükbaşı adları veriliyordu. Hizmette bulundukları müddetçe ulufe, bahşiş ve tayinat alırlardı. Ayrıca kıyafetleri vardı. Sırtlarında çuhadan yapılmış mintan, başlarında sivri külah üzerine siyah poşu ve kırmızı makrama sarıyorlardı. Bellerine Levent kuşağı kuşanıyorlar, arasına yatağan tabir olunur, kebir bıçak sokuyorlar, omuzlarına harbi ve çift tabancalı tüfek asıyorlardı. Bunlar sefer veya eşkıya takibi için toplanıyorlar, vazifeleri sona erince bir kısmı terhis ediliyor, bir kısmı da kapıda bırakılıyorlardı. Bu terhis esnasında toplu bir halde ve mensup olduğu paşa kapusu kıyafetinde hareket ediyorlar, önlerine gelen köy ve kasabalardan bedava yem ve yiyecek alıyorlar, soygunculuk yapıyorlardı. 18. ve 19. yüzyıllarda Saruhan'da eşkıyalık ve halk hareketleri, adı geçen eser sayfa 72-73. Bunlar hakkında sürekli fermanlar gönderiliyor, kovuşturulmaları, yakalanmaları, cezalarını infaz edilmesi ve idam edilenlerin kellelerinin Anadolu divanına gönderilmesi isteniyordu. Ancak bu durum kaza ayanların işine gelmiyor, fermanlar kulak ardı ediliyordu. Ayanların bu davranışı Anadolu'da asayişin iyiden iyiye bozulmasına neden oluyordu. Bunun üzerine 1793 yılında bir ferman çıkarılarak eşkıya takibinde samimi davranmayan ayan ve zabitler hakkında idam cezası uygulanması isteniyordu. Paşalar saltanatından sonra ayanlar ve mütegallibeler saltanatı başladı. Güya hükümet bazı sancak ve dirlikleri muayyen bir paşaya bağlamakla zulüm ve yolsuzluğu önleyeceğini zannetmişti. Fakat ayanlar paşalardan da daha keskin çıktılar. 18. ve 19. yüzyıllarda Saruhan'da eşkıyalık ve halk hareketleri, adı geçen eser sayfa 25. Bunlar kendilerine karşı koyanları şiddetle cezalandırıyor, öldürmekten de kaçınmıyorlardı. Budur ki Saruhan sancağı kazalarından, Güzel Hisarı Menemen kazası ayağından, bu hilalde Bağ Emri-i Alişan, Kazayı Meskure ahalisi olan, Sevabili Bahr-ı Sefit muhafazasına memur Eseyit Ali Ağa, daileri, Kazayı Meskur'da sakin ulema ve süleha vesair fukara ve zuafa, Kürsi-i Liva-i Meskur'dan Medine-i Manisa'da Meclis-i Şehre gelip, şöyle istirham-i hal ederler ki, civarınızda Vaki Bergama ayağını mütegallibesinden, Araboğlu tevabiinden olup, 2-3 seneden beru enva-ı şefkavet ve fesadata cesaret ve enfesi envali ibadullah'a isali hasareti haddini tecavüz etmekle bidi defaat tertibi cezası babında hakkında evamiri aliye sudubunda firar gıybeti birle ele girmeyip elan safhayı cerayim güzeştesinde keşide-i rakam ve ıtlak buyurulmuş iken bağ-ı tuğyan üzre olan sağancalı veli demekle arif şaki ve kazayı güzel hisarı menemene tabi kilise nam kariyede sakin ali nam şaki ile bil ittifak eşkıya-i vafire ile kariye-i mezburede sakin oğlum Seyyid Hasan ve şakvan nam kariyede sakin karındaşım oğlu Seyyid Ömer dâilerin katıl ve tahtı iltizamlarında olan kurasın fuzul zapt daiyesiyle alel gafle ihata ve muhasara eyledikleri mesmum oldukta. 18. ve 19. yüzyıllarda Saruhan'da eşkıyalık ve halk hareketleri. Adı geçen eser sayfa 213. Ayanlar sadece öldürmek ve soymakla kalmıyordu. Savunmasız halkın namusunu da hiçe sayıyor, bunların yakınlarına tecavüz ediyor, ırzlarına da geçiyordu. Saruhan sancağı mütesellimi nokta nokta ağanın M. Çağatay Uluçay, hayattaki yakınlarını mağdur olmaması amacıyla belgedeki adı deşifre etmediği anlaşılıyor. Murat Çılcı. Refi Azd'ın icap eder, efal ve harekat ve zulmü teaddisine nihayet olmadığından, gayrı daima huşuneti gılzel ve külliyen şer-i şerife muhalefet birle undan akdem celbi mal sevdasıyla, ahali-i memleketi li-ecap terhip ve tahrif bir gayri hak hilaf-ı şerif ve mugayir-i fetvaya, münif iki nefer Müslüman zulmen salp ve şehadati kiram-ı zevil ihtiramdan bir kimesneyi, salp ve kati vafir kimesneleri bila murafa-i şer, hilaf şer ve mugayir-i kanuni münif her birisine zulmen, 800 ve 900 değnek darp ve mecruhinayi der zincir edip akşamdan ta sabaha dek mallarını ahiz için envai zulüm ve cevri ceza ve işkenceler edip her birinden hallerine göre işkencede ahz-ı mal için fukara ve zuafaya olan zulm-i taaddisi hidden efsun ve kıyastan biyurun olmağıyla memleketimizin harabisine bais olur halata tasaddi birle levendata ruhsat ve çarşı ve pazar halkına teslit tasallut olacak etmekle levendat dahi suki sultaniyeti alenen nam ki mesnesinin dükkanında oğlu Halil nam biçare şab emredi kahren ve cebren fiili şeyni sevdasıyla ahiz eylediklerinden çarşu halkı dahi ittifaken levendata ikdam ve gulam-ı merkumeyi tahdise dikkat ve esnai tahdiste çarşu halkında sui kasp ve hücum ve muhasara nam biçareyi kurşun ile darb edip fesadat-ı azimeyi tasaddi etmekle ihtilali beldeye bais olup cümle ahali bahr-ı hayrete müstarak bir külliye emniyeti rahatımız meslup ve memleketimizin harabına ve külliyen izmihlaline badi olur fesada müeddi ve müntehi olacağı nümayen olmağın Allah ve Resule-i Kaffe-i Sükkan ve Sübyan ve Amme-i Fükara ve Zuafa ve Mesakine merhameten müteselli-i merkumdan sancağı meskur ref ve yerine fukara ve zuafaya merhamet eder kimesine nasp ve tayin buyurulmak niyazıyla ahvalimiz ala tarik al mazhar der Aliye'ye ifade olundu. 18. ve 19. yüzyıllarda Saruhan'da eşkıyalık ve halk hareketleri. Adı geçen eser sayfa 226. Dipnot 18 asır sonu Muradiye Kütüphanesi'nde bulunan tarihsiz ve numarasız Manisa sicillerinden. Rumeli'de durum Anadolu'dakinden farksız hatta daha da kötü bir manzara oluşturuyordu. Birbirini izleyen Rusya savaşlarından dönüşte ayanlar silah altına aldıkları adamlarını, askerlerini salıvererek başıboş bırakıyorlardı. Başıboş kalan askerler de özellikle Kırcı Ali ve Hasköy yörelerinde dağlara çıkarak eşkıyalık yapıyor. Bu nedenle kendilerine dağlı eşkıyası deniyordu. Devlet dağlı eşkıyasını ortadan kaldırmak için yine ayanlardan yardım istemek zorunda kalıyordu. Üstelik Rumeli'deki bu sorunu halledebilmek için Anadolu'daki ayanları da yardıma çağırıyordu. Çaparzadeler, Kara Osmanzadeler, Bilecik ayanı Kalyoncu Ali bu ayanların ilk sıralarında yer alıyordu. Buna karşılık Rumeli'de bazı ayanlar da dağlı eşkıyasını korumaları altına alıyor, hatta onları kışkırtıyor, teşvik ediyorlardı. Devlet bunlarla baş edebilmek için Rumeli'deki ayanlara daha fazla taviz ve ayrıcalık veriyor, giderek daha fazla teslim oluyordu. Ayanların idari alanda üstlendiği görevler bununla bitmiyordu. Derebeyleri ve hanedanlar arasında meydana gelen uzlaşmazlık ve çatışmalara da müdahale ediyor, çoğunlukla da taraf oluyorlardı. Bu gibi durumlarda devlet genellikle kendisine baş kaldıran tarafa karşı kendisiyle işbirliği yapan ayanları destekliyor, onlara yardım ediyordu. Örneğin devlet kendisine baş kaldıran Canikli Ali Paşa'ya karşı kendisiyle birlikte hareket eden Çaparzadelere destek veriyor ve asi kuvvetlere karşı bu hanedan ayağının kuvvetlerini sevk ediyordu. Ayanlar ayrıca devletin gereksinim duyduğu ham madde, mamul ve yarı mamul madde ile zirai ürünlerin temin edilmesinde de aracılık yapıyordu. Bu aracılık sırasında ise çoğunlukla suistimaller meydana geliyordu. Ayanlar en büyük rolü ekonomik mali alanda oynuyordu. Bu rol devletin gücünü doğrudan etkiliyordu. Bilindiği gibi ayanların en başta gelen görevleri vergilerin toplanması, zamanında ve tam olarak hazineye intikal ettirilmesiydi. Ne ki ayanlar bu işi yaparken de dürüst davranmıyor, kendi çıkarlarını halkın ve devletin çıkarlarının üzerinde tutuyorlardı. Yolsuzluk yapmaktan çekinmiyor, vergileri zimmetlerine geçirmekten geri durmuyorlardı. Ayanlar devletin yahut Sancak Bey'in istediği vergileri toplarken çeşitli suistimaller yapmaktaydılar. Bunlar kendileri için ayaniye, yani ayanlık ücreti ya da ayan caizesi adı ile kendileri adına para topladıkları gibi tevzi defterlerine kendileri için vergi eklemekteydiler. Bu şekilde deftere istenilenden fazla vergi yazıp fazla olarak yazdıkları bu paraları sonradan kendilerine ayırıp kendi çıkarları için harcadıklarından halk tarafından şikayete uğramaktaydılar. Yücel Özkaya, Ayanlık, sayfa 247. Devlet ayanlara ayrıca bir ücret ödemiyordu. Ayanlar yaptıkları hizmetin karşılığında devlet adına toplanan gelirden bir pay alıyorlardı. Bu nedenle ayanlar görevlerini kötüye kullanarak halktan fazla para topluyor, defterlere kendileri için fazladan vergi yazıyorlardı. Bu yoldan kısa sürede büyük meblağlar elde ediyor, zenginleşiyorlardı. Bununla birlikte halk da aynı oranda yoksullaşıyordu. Ayanların merkezi otorite karşısında güçlenmesinin ve zenginleşmesinin bir başka nedeni de devletin doğrudan topladığı vergiler oluyordu. Devletin bu vergileri toplayabilmesi için belirlenen yörelere merkezden tahsildarlar gönderiliyordu. Ancak bu kişilerin elinde hem güvenlik elemanı hem de herhangi bir ekonomik donanım bulunmuyordu. Bu nedenle tahsildarlar yerele ulaştıklarında savunmasız, aciz, yoksul, kısacası kımıldayamayacak bir durumda kalıyor, görevlerini yapamıyorlardı. Kaldı ki yerel güç odakları, eşraf, hanedan, derebeyi, ayanlar, mütegallibe vesaire de halkı kendi iradeleri dışında vergi ödememeleri yönünde kışkırtıyorlardı. Tüm bunların sonucu olarak paşalar dışarıdan adam göndermek yerine gerekli vergilerin toplanabilmesi için devreye yine yerel güç odaklarını, özellikle de ayanları sokuyordu. Böylece ayanlar diğer güç odakları ile birlikte yerel düzeyde egemenliklerini tam anlamıyla ilan ediyorlardı. Bu arada bazı aileler de koruması altına girdikleri ayanlara güvenerek vergi ödemiyorlardı. Merkezi otorite bu durumdaki ailelere ilişemiyor, cezalandırılmaları için yine ayanlara başvuruyor, onları devreye sokmaktan başka çare bulamıyordu. Bazı ayanlar ise topladıkları vergileri yerine göndermiyor, zimmetlerine geçiriyorlardı. Bunun dışında müteselim olarak vergi toplayıp zimmetine geçirdiği halde daha sonra ayan olanlara da rastlanıyordu. 18. yüzyıl boyunca meydana gelen olumsuzluklar ayanların vergi toplama işlerine daha fazla yolsuzluk yapmalarına neden oluyor. Buna karşılık da bazı önlemler alınıyordu. Ayanların zorbalıklarının önlenmesi, topladıkları paraların geri alınıp hak sahiplerine iade edilmesi, yolsuzluk yapanların ayanlık ve müteselimliklerinin iptal edilmesi, bunların hapsedilmesi, sürgüne gönderilmesi, nasihat edilmesi ve hatta idam cezasının infaz edilmesi sürekli gündemde kalıyordu. Bu yönde kimi zaman bazı kanunlar çıkarılıyor, kararlar da alınıyordu. Ancak bu kanunlar ya yürürlüğe konulamıyor ya da uygulanamıyordu. Kimi zaman da ayanlar kararları yok sayıyorlardı. Ayanların ekonomik yaşamda oynadıkları rol bununla bitmiyordu. Bazı ürünlerin kırsal kesimden toplanıp merkezlere sevk edilmesi, özel beceriyi gerektiren işler için eleman temin edilmesi, emeklilerin ve çocukların timar ve zahmetlerinden vergilerin tahsil edilmesi, hak sahiplerinin payının ödenmesi, ayanların yürüttüğü işler arasında yer alıyordu. Tüm bunlara paralel olarak ayanlar en büyük rolü askeri alanda oynuyordu. 18. yüzyıl boyunca arka arkaya girilen savaşlar nedeniyle merkezi yönetim sık sık ayanlara başvuruyor ve onlardan vergi, hayvan, zahire, kereste gibi temel ihtiyaçları karşılamalarını talep ediyordu. Bunun yanı sıra merkezi otorite ayanlardan genellikle asker temin etmelerini istiyordu. Vilayet ayanı denilen zümrenin başında bulunan baş ayan veya ayan reisi devletin askeri taleplerini halka duyuruyor, bu isteklerin yerine getirilmesi için öncülük ve rehberlik yapıyordu. Merkezi yönetim resmi ayanların ellerindeki kuvvetlerden yararlanabilmek için bunları savaşa davet ediyor ve savaşta yararlılık gösterenlere ayrıca rütbeler veriyordu. Rütbe sahibi olan ayanlardan ise sonraki savaşlarda daha fazla yararlanıyordu. Bu durum bazı hanedanlarda ayanlığın ve rütbelerin babadan oğula geçen bir miras halini almasıyla sonuçlanıyordu. Ne var ki çeşitli nedenlerle ayanların rütbeleri geri alınsa bile yerel halk üzerinde oluşturdukları saygınlık ve güçlerin varlığını devam ettiriyordu. Halk yine bunlar tarafından yönetilip yönlendiriliyordu. Bu prestij ve güç sayesinde çevredeki ayanları yine bunlar tayin ettiriyor, onları kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyorlardı. Sonunda da ayan reisleriyle devlet karşı karşıya geliyor, yerel gücü elinde bulunduranlar merkezi otoriteye kafa tutabilecek kadar ileri gidiyorlardı. Merkezi otorite ise bunların karşısında sürekli taviz veriyor, güçsüz ve aciz kalıyor, sonuç olarak da sık sık aflar çıkararak sözde otorite gösterilerinde bulunmaktan başka bir şey yapamıyordu. Devlet asi hanedanların liderlerini veya reislerini ölümle cezalandırsa bile bu pek de bir şeyi değiştirmiyordu. Zira idam edilenlerin çocukları veya mirasçıları kısa zamanda ellerindeki zenginliği ve gücü kullanarak aynı duruma yükseliyordu. Devlet böylece otoritesini yok sayan bu unsurlarla başa çıkamıyordu. Bu durum aynı şekilde resmi ayanlar için de söz konusuydu. Nitekim ayanların tepkileri de ellerindeki imkanları kendi çıkarları doğrultusunda değerlendiren asi hanedanlardan farklı olmuyordu. Savaşlar devleti öylesine zor durumda bırakıyordu ki karşı karşıya bulunan sorunlar merkezi otoritenin sadece ayanlardan veya hanedanlardan değil, resmi bir vasfı bulunmayan ileri gelenlerden de asker talebinde bulunmasına yol açıyordu. Böylece devlete asker temin eden eşraftan bazıları da önem kazanıyor, kuvvetlenmeleri ve yerel güç odağı haline gelmeleri sağlanıyordu. Bunlar biraz palazlanınca müteselimlik ve ayanlık peşine düşüyor, elde ediyor ve sonra da merkezi otoritenin ayrıcalıklarına ortak oluyorlardı. Bu gelişmeler yereldeki ayanlık mücadelelerinin doruk noktasına çıkarıyordu. Her vesileyle kolaylıkla kaba kuvvete başvurabilen ve terör estiren güç odakları arasında tırmanan mücadele, yerel düzeyde meydana gelen silahlı çatışmaların yayılmasına yol açıyordu. Kısacası devlet yerel güç odaklarından ne kadar çok asker isterse o denli payı, rütbe ve sıfat dağıtıyor, bu da güç odaklarının arasındaki mücadelenin kızışmasına neden oluyordu. Kendilerinden asker istenen vilayet ayağına olan kimselerin sayısı çok fazladır. Kendilerine müracaat edilen vilayet içerisinde gerçek bir nüfuz ve kuvvete sahip olan kimseler, bu istenenleri tabii ki kaza kasaba ileri gelenlerinin reyiyle yahut zorla toplamakta ve ister istemez vilayetin resmi ayağını zamanda ele geçirmektedirler. Devlet bunlardan asker göndermeleri gibi bir istekte bulununca bunlar vilayetin en ileri gelen kişisi, kendilerine danışılan, kendilerinden yardım umulan kişisel olarak kendiliklerinden resmi ayanlık görevini ifade eder duruma geliyordu. Halkın bunlar hakkında şikayetleri vaki olsa bile ya bunlara göz yumuluyor yahut da ihtiyaç sebebiyle darıltmamak için cezalandırılmaları, nasihat edilmek yoluyla doğru yola gelmeleri cihetine gidiliyordu. Yücel Özkaya Ayanlık sayfa 134-135. Savaş zamanlarında devletin geniş çapta muhtaç olduğu ayanlar genellikle beklendiği yönde davranıyorlarsa da kimi zaman büyük suistimaller yapıyor, işi ağırdan alarak emirleri zamanında yerine getirmiyor, çoğunlukla da asker sevkiyatını geciktiriyorlardı.